Bubbleworks, bir podcast üretimi.
Evet arkadaşlar, Yap Yap kanalına hoş geldiniz. Bu hafta onursuz eski sevgilileriniz için çikolata ambalajından karakter yapımını göstereceğim size. Beğeni butonuna basıp beni takip etmeyi unutmayın. Hazırsanız videoya geçebiliriz. Fly me to the moon, let me play among the stars. Geçen hafta size yolculukta yaptığım iç muhasebesinden bahsetmiştim biliyorsunuz. Benim arada böyle kendimle sohbetlerim olur, laf lafı açar. Bunlar genelde diyalektik sohbetler olmakla birlikte her zaman varılması beklenen bir nokta olmuyor. Düşünceler üzerine düşünmekle geçiyor koca bir sohbet.
Diyalektik başlangıçta tartışma sanatı ya da çelişkili yollardan muhatapların ikna etme sanatı anlamına gelmektedir. Karşıtlıkları kullanarak gerçekleştirilen akıl yürütme biçimidir.
Ve fakat kendimle daha seyrek yaptığım bir görüşme daha var ki burası biraz daha sıkıntılı bir alan. Sıkıntı derken nasıl bir sıkıntıdan bahsediyorum? Bir proje yürütüyorsunuz ve düzenli aralıklarla yürüttüğünüz projenin gidişatıyla ilgili patronlara sunum yapmanız gerekiyor. Yani günün sonunda işsiz kalacak değilsiniz ama yine de insanın üstünde bir baskı oluşturuyor bu durum tabii ki. İçsel muhasebeden bahsediyorum sevgili dostlarım. Bu bahsettiğim baskı da kendi üzerimde uyguladığım bir baskı olarak değil, kendi çıplaklığım, güçsüzlüğüm, karanlığım ve ilkelliğimle yüzleşmek durumunda kalabilme olasılığından doğan bir baskı. Ki genelde bunlardan en azından biriyle yüzleşmek durumunda kalıyorum. Ucunda ölüm yok diyerek yola devam ediyoruz tabii. Nedir arkadaşlar içsel muhasebe?
Ben bir suç uzmanıyım. Suç uzmanı nedir, kimdir? Bunu beni tanıdıkça öğreneceksiniz.
Çok doğru tahmin ettiğiniz için öncelikle kendinizi bir kutlayın. Ben de sizi tebrik ediyorum. Evet, devam ediyoruz. İçsel muhasebeden kastımız şudur. Hayatla ilgili bazı kararlar aldık. Bazı hedefler koyduk, bir yol çizdik ve aksiyona geçtik. Bir aksiyon planı ve yol haritasına sahibiz, belirli vadelerde belirli hedefleri olan ve belirli istatistikler tutmuşuz hayatımızla ilgili. Başlıyoruz bunları değerlendirmeye. En son değerlendirme yaptığımızda hangi noktadaydık? O zamandan beri ne kadar bir mesafe kat ettik? Bu mesafeyi kat etmenin bana bilişsel, manevi ve finansal maliyeti ne oldu? Bu vadede belirlenen hedefe ulaşabildim mi? Ulaşamadıysam ne sebeple? Ulaştıysam beklediğim kazanımı alabildim mi? Mental durumum nedir? Sürdürülebilir bir yapıda mı devam ediyorum? İhtiyaçlarım nedir? Bu ihtiyaçlarım neye hizmet ediyor? Bu ihtiyaçlarımı nasıl en optimal şekilde karşılayabilirim? Karşılayamadıklarımı dönüştürebilir miyim? Siz ne sandınız arkadaşlar? Anı yaşamak, anda kalmak öyle hayvanlar gibi geçmişten ve gelecekten münezzeh, öyle kafanın estiği gibi yaşamak mı? Maalesef ki hayır, öyle değil. Zaten muhasebe yapmanın doğası gereği anda kalarak da yapamıyoruz bu olayı. Anı değerlendirebilmek için andan çıkıp zamansız bakmanız gerekir. Böyle yaşamanın zevki ne diye sorduğunuzu duyar gibiyim. Öncelikle bu sürekli olarak yaptığınızda yapmanız gereken bir şey zaten değil. Bunu yapabilmek için günlük hayattan uzaklaşmanız lazım. Mesela 10 günlük bir bayram tatili gibi bir ara lazım henüz geçirdiğimiz gibi. Ki bunun da ilk belki 4-5-6 günü zaten günlük hayatta biriken olguları bünyeden atmakla geçiyor. Muhasebe yapabilmek için zinde ve sağlıklı düşünebilen bir kafa lazım. Sağlıksız bir düşünce yapısındayken insan istemeden de olsa kendisiyle ilgili gördüğü olumsuzlukları hadsizce eleştirebilmeye başlıyor. Aradığımız şey bu değil. Biz sebepler ve sonuçlarıyla ilgileniyoruz. İstediğimiz şey kendi hayatımızla ilgili veriler toplamak ve anlamlandırmak bu topladığımız verileri. Bunu kısmen yapmak çok büyük bir ferahlık yaratıyor. Kısmen yapmak şu demek, işte ben böyle böyle yapmışım, evet belki yanlış ama o an ona ihtiyacım varmış. İşte zamanı gelmemiş. Tamam, zaten ihtiyacını karşılamak için belki farkında olmadan almışsın o kararı. Tam zamanı gelmemiş, o da kabul. Ama olayı o noktaya getiren nedenler zinciri ne? Sonuçta senin yaşadığın her şey senin merkezinde olduğun hayatta ilişkili. Ve yaşadığın her şeyde senin bir payın da var. Senin bir etkin var, sen orada etken bir faktörsün. Senin bu payın ne? İşte efendim bu gibi analitik çıkarımlar yapmak hayatı istediğimiz doğrultuda yaşamak için oldukça yapıcı bir yöntem gördüğünüz gibi.
Şimdi kocaman bir nefes al ve ana dön. Kendini olduğun gibi kabul et.
Ya tamam, zaten bunu yap, kendini yargılama da bu çok temel bir öğreti. Yok mu bunun üstüne inşa edilecek bir şey? Kendini yargılamadan izleyip kabul edebilmek, okuma yazma öğrenmek gibi bir şey. Okuma yazma öğrenince bitmiyor ki olay. Aksine daha yeni başlamış oluyor. Öğrendiğin okuma yazma yeteneğiyle okuyabileceğin koskoca bir külliyat, yazabileceğin ondan da sınırsız bir gerçeklik var. Sonuçta sevgili dostlarım, bunun hepsini de merkezi sinir sistemimiz aracılığıyla yapıyoruz ve merkezi sinir sistemi %100 terbiye edilebilir bir donanım. Bakın, harikulade, böbreğinizi suyu böyle damıtma, şöyle damıt diye terbiye edemiyorsun ama merkezi sinir sistemi öyle değil. Geri dönüştürülebilir bir beyin bölümünde bundan detaylıca bahsetmiştim zaten. Beyninizin tam olarak nasıl çalıştığını anlamak zorunda değilsiniz.
Kaldı ki hiçbirimiz zaten anlayabilmiş değiliz. Daha çok teoriler ve gözlemler üzerinden ilerliyor şu an literatür.
Ama ve lakin temel olarak bazı şeyleri bilmekte de fayda olduğuna inanıyorum. Karaciğerinizin nasıl çalıştığını bilmek zorunda değilsiniz arkadaşlar. Kalbinizin atma prensibini bilmek zorunda değilsiniz. Ama düşünmenizi, inanmanızı, hissetmenizi ve hayatı deneyimlemenizi sağlayan organın nasıl çalıştığını biraz da olsa bilmeniz icap eder. Çünkü zaten tüm bu 100 bölümdür konuştuğumuz konu düşünceler, inançlar, hisler ve deneyimler üzerine. Tüm bu hayat bunların üzerine kurulu. O yüzden beyninizin nasıl çalıştığını az buçuk bir şeyler bilmelisiniz o konuda. Aşka geldim biraz, kusura bakmayın. Merkezi sinir sistemi benim aşkım. Binince bir de o zaten. Evet, neyse. Elbette ki bu tüm bahsettiğim süreç belirli pratikler ve kazanımlardan sonra biraz daha rahatlıyor. Yani sanmıyorum ki ilk denememde şimdi olduğu kadar berrak görebilmişimdir kendi hayatımı. Kaldı ki görmek istememiş de olabilirim. Zaten o da ayrı bir konu. Fakat yazarak düşündüğümü hatırlıyorum. Çok faydasını gördüm yazmanın, yazarak düşünmenin.
Sebebi bariz, yani düşüncelerin gözünün önünde somut birer olgu haline geliyor. Düşündüklerini derli toplu önünde görebiliyorsun.
Yazmadan düşünmek akışkan bir şeyi kucağında taşımaya çalışmak gibi. Yazıya dökmeyi de onu bir kaba koymakla özdeşleştirebiliriz. Yazıya dökmenin farklı farklı formları var tabii ki. Bundan askerlik anılarımı anlattığım bölümde bahsetmiştim. Verileri kaydettiğiniz bir logbook olabilir. Yani tamamen nesnel gerçekleri kaydedip istatistik tutabilirsiniz.
Bugün 20 şınav çektim, 2 yumurta yedim, saat 10.42'de kakamı yaptım.
Hayatınızla ilgili spesifik bir olgunun takibini yaptığınız bir kayıt defteri olabilir. Yani mesela belirli bir duygunuzun üstünde çalışmak istiyorsunuz. Bu duyguyu hissettiğinizde nasıl hissettiğinizi ve nelerin bu duyguyu tetiklediğini kaydedip daha sonrasında bir birikim haline getirdiğinizde o duygunuzla ilgili bir nedensellik zinciri kurabilirsiniz. Hangi durumlar bünyeyi nasıl tetikliyor sorusunun cevabını bulabilirsiniz bu şekilde ve bir sonraki soruya geçersiniz. Bir sonraki soru da bünye bu durumlara neden bu cevabı veriyor? Yani burada olay kendimizle ilgili doğru sorulara doğru cevaplar aramak. Üçüncü bir kayıt türü olarak da yöneldiğiniz belirli bir alanla ilgili her gün aynı soruya farklı cevaplar aramak olabilir. Geriye dönüp baktığınızda aynı soruya verdiğiniz cevapların nasıl evrildiğini takip edebilirsiniz. Bu süreçte kendiliğinden gelen değişimi geri sararak takip etmiş oluruz. Yani tümden gelim diyebiliriz. Örnek vermek gerekirse bugün bana ne şükran duygusu hissettirdi sorusuna her gün cevap arar ve verir ve bunları not ederseniz şükran olgusunun karşılığının zamanla nasıl değiştiğini gözlemleyebilme yetisi geliştirirsiniz. Spesifik olarak şükrana yanıt aramanın sekonder bir etkisi de var tabii ki. Zihninizi şükredecek olguları görmeye terbiye ediyorsunuz. Bu iyi bir şey.
Çünkü çağımızın hastalığı şükransızlık.
Ve son olarak da muhasebenizi yazarak yapabilirsiniz. Muhasebeyi yazarak yapmak da iyi. Çünkü olabildiğince nesnel olup kendinize de sadık kalabilmenize olanak tanır. Yani şunu düşünseniz bile kağıda yazmazsınız çünkü.
Bugün tarhana çorbası yapmayı öğrenecektim ama üşendiğim için yapmadım. Seni ben koyayım Umut.
Gibi bir not olmayacağı için kendinize karşı daha az yargı biriktirmiş olursunuz. Çünkü yani bunu sadece düşündüğünüz zaman kendinize bu cümleyi kurabilirsiniz. Ama yazdığınız zaman kendinize hakaret etmezsiniz. Kendinizi yargılamazsınız yazılı formdayken. Evet, prefrontal korteks diyerek bu bölümü de sonlandırıyoruz sevgili lobotomi severler. Beynimizin evrim sürecinde en son açığa çıkan ve hatta 20'li yaşların ortalarına kadar gelişimine devam eden beyin bölgesi bu. Prefrontal korteks beynin yönetici ofisi gibidir. Düşünün ki bir şirketin başkanı olsun. Bu başkan şirketin tüm faaliyetlerini organize eder, stratejiler belirler ve kararları alır. Prefrontal korteks de tam olarak böyledir. Düşünme, planlama, problem çözme ve karar verme gibi karmaşık işlevlerin kontrol merkezi. Yani eğer bir aptal varsa ve beynin yönetimini anlamak istiyorsa prefrontal korteksi bir şirket başkanına benzetebiliriz. Beyindeki bu başkan diğer bölgelere komutlar vererek beynin uygun şekilde çalışmasını sağlar. Ancak otomasyon işlerin hiçbirinde doğrudan görev almaz. Beynin diğer bölgelerinin girdilerini ve çıktılarını düzenleyebilir. Fakat manuel pilot tabirine en yakın çalışma prensibine sahip olan beyin bölümüdür. Bunu yazarken ChatGPT'den yardım aldım. Dedim ki prefrontal korteksi aptala anlatır gibi anlat. Bunda alınacak bir şey yok arkadaşlar. Akademik veriler ve istatistiklerle anlatsaydı hiçbirimiz anlamazdık.
Zaten akademisyenler de birbirini anlamıyor da neyse.
Evet, yaz geliyor, gerçekten iliklerimize kadar hissettik. Ben iliklerime kadar hasta olarak hissettim tabii ki. Yaz mevsimi parası olan insanlar için iyidir arkadaşlar. Bu tezimi unutmayın. Kendinizi iyi hissedebilirsiniz mavi gökyüzünün altında pırıl pırıl güneş parlarken. Fakat biz avamlar için değişen bir şey yok. Yıl boyunca yaptığımız şeyi yapmaya devam ediyoruz. Yalnızca şartlar biraz daha ağırlaşıyor. Tamam, çok da yermek istemiyorum artık yazı. Yeteri kadar verimli bir kış geçirdim, artık yaz gelebilir. Kabul ediyorum. O zaman yaz mevsiminin güzelliklerine diyerek kapatalım o bölümü. Ah.
Bubbleworks, bir podcast üretimi.